Ayrım 23, sayfa 365. Cezaevi tarihçe. Mahpusluk zor zanaat. İçeridekiler prangabent, kalebent, esir, tutsak, tutuklu, hükümlü, mahpus, mahkum ve suçlu, suçlu, suçlu gibi adlara sahip oldular tarih boyunca. Ve doluştular suyu boşaltılmış tanrıçlardan eski maden ocaklarına, kürek cezalarını çektikleri gemilerden terbiye evlerini, zindan görevinde üstlenen manastır, şato ve kalelerdeki hücrelerden modern çağın sivil, askeri cezaevlerini. Tarih değişir, cezaevleri gerçeği değişmez. Örneğin ülkemizde ne çok ön ad vardır mahpushanelerin. Açık, yarı açık, kapalı, özel, yüksek güvenlikli, A, B, C, D, E, F, H, K, L. M tipi, hatta tipsiz hapishaneler, herhangi bir tip proje üzerine inşa edilmeyen il ve ilçe cezaevleri, kadın ve çocuk tutuk evleri, istilah evleri, kiralık mahpushaneler, say say, söyle söyle bitmez. Eskinin bildik cezaevleri, Yedi Kule, Baba Cafer ve Taif zindanları, Sinop Kalesi ve Bekir Ağa bölüğüdür. Şair Şükran Kurdakul, Yedi Kule'yi şöyle tanıtır. Her geçişte Yedi Kule'den, can evinden duyarım, zindan ne demektir, cellat ne demek? İpe geçirmişler gibi boğazımı, yıkılır saraylarım, söner hanem. Mesela Diyarbakır cezaevi bundan 116 yıl evvel yapılmıştır. Edirne ve Lapseki cezaevlerinin inşa tarihi de 1890'dır. Şimdi lüks Four Seasons oteline çevrilen Sultanahmet ile kadın cezaevine dönüşen Paşa Kapısı cezaevleri de 1916 yılında hizmete girmiştir. Sultanahmet cezaevinin kültür merkezi olması için yapılan etkinliğe katılmıştım. Feci dayak yemiştik. Yıllar sonra bir tarihin silinip otele dönüşmesiyle ilgili haber yapmıştım. Gerçekten silinmişti her şey. Sadece bir sütunda bir tutuklunun kazıdığı yazı vardı. Onu göstermişlerdi cezaevi hatırası diye. Şimşekleri sürekli üstüne çeken Bayrampaşa cezaevinin inşaatı 1967 yılında tamamlanmış ve Orta Doğu'nun en büyük mahpushanesi unvanı almıştır. Günümüzde ise kapasiteleri on binleri bulan ve sayıları yüzlerle ölçülen hapishaneler kaplamıştır ülkeyi. Cezaevlerini bir kenara bırakalım, gelelim içerideki insanlara. Türkiye'deki siyasi tutuklu ve hükümlülerin sayısı da Avrupa ülkelerinden kat be kat fazladır. Örneğin Almanya'da bu rakam 4 iken Türkiye'de her ne kadar terör suçlusu denilse de 5000 ila 10000 arasında değişir sayıları. Damda denilen cezaevleri, avluları, maltaları, koğuşları, hücreleriyle binlerce yaşam öyküsünü ağırladı, binlerce drama tanıklık etti. Günü geldi, afla sevindi mahkumlar, günü geldi, mahpushane avlusuna kuruldu dar ağaçları. Beş yıldızlı otele çevirdikleri koğuşlarında kokoreç makineleri ile yaşarken mafya babaları 15 yaşındayken 25 yıl ceza aldı. Devletin kabul etmediği siyasetlerin çocukları. Nöbetçi kuleleri ve tel örgüleriyle çevrili büyük ve şekilsiz taş binaların içinde çocukluktan gençliğe adım attılar. Armağanları ise kimi zaman 17 yaşında idam edilmek oldu. Bıyıkları yeni terleyenlerdi onlar. Hayatlarının baharında solarken, toyyanları örselenirlerken gün be gün adı unutturulmaya çalışılan özgürlüğü sevdiler. Hiç tanıyamadıkları karşı cinslerinden daha çok. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin tek tip elbise dayatmasıyla işkence ve her türlü yasakla boğuştuğu yıllarda koğuş ağalığı, uyuşturucu, fuhuş, tübyancılık gibi rezaletler de yaşanırdı 3-5 şebeke ötede. Ve sazlı, türkülü zaman öldürmeler arasında ranza sohbetleriyle de harmanlanan kopmaz arkadaşlıklar kuruldu ve ortak yaşamlar. Şiirler yazıldı, türküler bestelendi dört duvar arasında. Hapishaneye dair. Çok şeyim oldu bu yaşa kadar. Söğütten atım oldu, askerde mavzerim, bunlardan başka daha nelerim. Kerhanede dostum oldu, hapishanede postum oldu. Ben sonuncusunu severim. Niyazi Akıncıoğlu. Bağlarken insanları voltalar, af beklentisiyle içilirken demli çaylar, zaman duruyordu 10-20-30 yıllık hapis cezalarına inat. Duvar inem, insanı gam öldürürmüş ve olmayan mektuplar avuçlarda buruşurken, duvarlara atılan günlük çentikler yüreklere atılanlarla yarışırdı at başı. Dardayım ben, dardayım. Malum dört duvardayım. Ne gelen var ne giden, gece karanlıktayım. Ne gelen var ne giden, her gün isyanlardayım. Cezaevlerine özgü sessizlik saatleri yeni gelenler için kapı altı dayağı ya da hoş geldin karşılama faslı, iple çekilen görüş günleri ve her şeyden önemlisi hasret. Sevdiklerinden uzakta, yapayalnızken büyüdü özlem, türkü oldu. İnsana ait ne varsa tel örgüler ve demir parmaklıklar arkasından ses oldu, haykırdı. Kör baskılar, karanlıklar, demir kapılar, taş duvarlar, olsa da dört bir yanında söylerim türkümü sana. Kuş sesinden, dağ yelinden ulaşır sana. O en güzel yarınlarda erişir sana. Ve görüş günleri, Enver Gökçe'den. Bugün görüş günümüz. Dost kardeş bir arada, telden tele, mendil salla, el salla. Merhaba, izin olsun hapishane içinde. Seni, senden sormalara doyamam. Yarım kalır cigaramın ateşi. Gitme, dayanamam. Cezaevleri hep Türkiye'nin kanayan yarısı oldu. Düşünce, yeri geldi terör suçu oldu. Siyasi tutuklu ve hükümlüler ise terörist. Sopa ve havuç politikasından vazgeçmeyen zihniyet nedeniyle pankart asanlar, sıralarına savaşa hayır kazıyanlar, liseliler, üniversiteliler, işçiler, memurlar, aydınlar, yarı aydınlar tek tek öbek öbek içeriye tıkıldı. Malta işgali, kapılara vurma, sayım vermeme ve rehin alma eylemleri. Bir ananın yürek paralayan, "Yavrum, götürmeyin evladımı, o daha çok küçük, yapmayın seslenişi." Sonra genç bir kadının işkence sonucu çocuğunu düşürüşü ve zorla müdahale sonucu sakat kalan gençler. "Bu duvar, duvarınız, vız gelir bize vız." İmzalı firarlar, malumunuz, hapishaneler yol geçen hanı haberleri ve üşüyen bedenleri için pencere camı isteyen çocukların isyanlarıyla anıldı cezaevleri. Zaman zaman kan ve barut kokardı içerisi. Devlet kendi yaptığını yıkar, gözaltına aldığı, tutuklayıp hüküm giydirdiği insanları tekrar ele geçirmek için operasyon yapardı. Sonra dozerin biri gelir, kolunu kopartırdı genç bir adamın. Ardından o kol başka bir kentte bir sokak köpeğinin ağzında bulunurdu. Ölürdü birileri, ödül alırdı kimileri. Acı büyür, insanlık adına ne varsa çürürdü. Soluksuz kalınırdı. Cicero boş bulunup en çabuk kuruyan şey gözyaşıdır demiş. Ama bunlar nasıl unutulabilir? Er ya da geç tarih notunu düşecektir. Hani 11 yıldır girilemeyen cezaevlerine devletin gözetiminde gazeteciler girerdi. Öyle bir gündü yine. X davası tutuklu ve hükümleri yemek yaparken Y davası mahkumları tatlı hazırlıyorlardı. Buyur ettiler. Ben hayatımda böyle temiz bir yer görmedim. Meğer kovuşmuş. Bizi gezdiren infaz koruma memuruna sordum. Korkuyor musun diye. O güldü. Adli tutuklu ve hükümlerin kaldığı yerden siyasi C bloğa gelmek için az dil dökmedim dedi. Kulağımı eğildi, burada huzur bulduğunu söyledi fısıltıyla. Cezaevlerindeki çete gerçeği. Tarih 20 Eylül 1999. Mafya babası Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Kenan Ali Gürsel'in de aralarında bulunduğu 7 kişi Bayrampaşa cezaevindeki çete hesaplaşması sırasında öldürüldüler. Çatışmanın sonrasında ortaya çıkan gerçekler, hapishane müdürleri, savcıları ile çeteler arasındaki ilişkinin somut göstergesi sayıldı. Olay esnasında ikinci müdürün odasında olan mafya davası sanığı Kenan Ali Gürsel'in kasasında trilyonu geçkin para bulundu. Ayrıca ikinci müdürün bu çete reislerinden borç ya da farklı amaçla para aldığı kamuoyuna yansıdı. Birkaç örnek daha verelim. Hapishanede tutuklu bulunan adam pavyonda olay çıkarır, bir de istek şarkısı seslendirmedi diye kadın şarkıcıyı kurşunlar. İtirafçı cezaevinde değil dışarıda yaşar. Susurluk sanığı, kadın gardiyan, gaspçı kadın ve itirafçı Selma Polat duyarlı ilişki yaşar. Susurluk davasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığından da yargılanan Yaşar Öz, başka bir tutukluyu rehin alıp televizyon kanallarını cep telefonuyla açıklamalarda bulunur. Sonra birisi bilmem neresiyle duvarı deler, kadın hamile kalır. Yine Bakırköy kadın ve çocuk tutuk evi yöneticisi hakkında çocuklara işkence yapmak ve kadınlara cinsel taciz iddiasıyla soruşturma açılır. Cezaevlerinde silahlarıyla, eroinleriyle yaşayanlar vardır. Rakip çeteler içeride ateşli silahlarla sahici çatışmalara girer. Ülkücü mafya liderlerinin güvenlik güçlerinin yardımıyla kaçtıkları ortaya çıkar. İnfaz koruma memur ve baş memurları ile cezaevi idarecilerini ya parayla satın almaya kalkarlar veya dışarıdaki adamları vasıtasıyla yaşamlarını ve ailelerini tehdit ederler. İstanbul ve Hatay'da iki hapishane personelinin öldürülmesi veya birçok kentte suç gruplarına yardımcı oldukları için aralarında cezaevi müdürlerinde bulunduğu görevlilerin tutuklanmaları buna örnek gösterilebilir. Yoksa cezaevine para, silah, uyuşturucu hatta hayat kadını sokabilmek kolay olmasa gerek. Guatemala'daki 4 cezaevinde rakip çete üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 30 kişinin ölmesi haberleri şaşırtıcı gelmez nedense. Dünyadaki cezaevleri de kaynıyor. En büyük cezaevi taş duvarların, demir parmaklıkların değil, insan kafasının içidir. Lovelace. Uluslararası Hapishaneler Gözlemevi'nin OIP Fransa'daki 185 cezaevinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda 2004 yılında 115 mahkumun intihar ettiği anlaşıldı. Yine Fransız hapishanelerinde son 5 yıl içinde şiddet olayları %155 oranında yükseldi. Yanan sadece Paris sokakları değildir. Fransa'da avukatlar ülkedeki cezaevi koşullarını patlamaya hazır bombaya benzeterek cezaevlerindeki doluluk oranının %129'a ulaştığına dikkat çekerler. İngiliz hapishanelerinde de intihar patlaması yaşanıyor. Alman cezaevlerinde ise 1994 yılından bugüne dek 184 ölüm olayı yaşandı. Dünyada 9 milyon mahkum var ve bunun %22'si yani 2 milyon kişi ABD hapishanelerinde tutulunuyor. San Salvador'da adı Umut olan cezaevinde mahkumlar bomba, silah ve bıçaklarla çatıştı. 23 kişi öldü. Brezilya'daki cezaevi çatışmasında ölenlerin sayısı 34'tü. Üstüne Brezilya'daki mahkumlar arkadaşlarını öldürüp yeme tehdidinde de bulundular. Honduras'ta cezaevi yangınında ölenlerin sayısı 102'dir. Ekvador'da 110 çocuğun sahibi 420 kadın açlık grevi yapar. Bolivya'da iki tutuklu kendilerini çarmıha gerdirip ağızlarını diktirdiler. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF raporlarında Asya cezaevlerindeki çocuk mahkumların işkence, tecavüz ve uyuşturucu üçgeninde heba olduğuna işaret eder. İsrail'in cezaevlerini dolduran binlerce Filistinli esir, koşulların düzeltilmesi için yıllar yılı hayatlarını ortaya koyup eylemler yaptılar. Uzun zaman önce 7 arkadaşları bırakılmadı diye bir yılı aşkın süre serbest kalmayı reddeden 23 Filistinli tutsağın öyküsü tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Ve geçtiğimiz yıl tam 8 bin Filistinli mahkum kırbaçlama, çırılçıplak soyma ve kötü muamelenin engellenmesi istemiyle açlık grevine başladı. İsrail Sağlık Bakanı Denin Naveh açlık grevi direnişçilerini katil olarak göstererek hastanelere alınmalarının kabul edemeyeceğini söyledi. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Zahi Hanegbi ise ölene kadar açlık grevi yapabilirler. Açlık grevi yapmaları umurumda değil dedi. Hayata dönüş operasyonu öncesinde TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi MHP Milletvekili Mehmet Arslan ölüm orucu eylemcileri için gebersinler ne yapalım yani atlarına mı yatalım demişti. Ayrıca İsrail'li yetkililer açlık grevindeki eylemcilerin koğuşları önünde ızgara yapılması konusunda şunları söyledi. Bu taktikleri açlık grevinde son derece deneyimli olan Türkiye ve İngiltere'den öğrendik. Dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, İsraillerin demecini yalanlayarak biz kesinlikle böyle bir şey demedik. Tokyo bildirilerinin verdiği hakları kullanıp ölüm orucunda bilinç yitirme ya da dönüşü olmayan yola girme halinde tıbbi müdahale hastaneye kaldırma yoluna gidiyorduk yanıtını verdi. Burada sözü 1984 ölüm orucu direnişçisi Zeynel Polat'a verelim. Bazı açlık grevlerinde hücre mazgallarımızın önüne köfteci tezgahı getirip köfte kızartmışlardı. Mazgal deliğini açıp kokuların içeri gelip bizi etkilemesi için özel olarak uğraşmışlardı. Hastanedeyken başımızın ucundaki komodinin üzerine kokusu tüten sıcak yemekler bırakıyorlardı. O kadar saygısız ve iğrençtiler. Aradan 16 yıl geçmiştir. 2000 yılı ölüm orucu eylemcisi Yıldız Gemicioğlu ailesi tarafından Küçük Armutlu'dan baskınla alındı anlatıyor. Komutanların uzman çavuşların ısrarı hiç bitmedi. Ben çay alamadığım zamanlarda Astsubay Yahya isimli biri elinde ekmeklerle gelip az önce kahvaltı yaptım. Şimdi bunu yiyeceğim, az sonra da döner yemeye gideceğim diyerek bir süre yemeğini benim odamda yedi. İsrail koşulların düzeltilmesini kabul edince 17 gün sonra açlık grevi sona erdi. Filistin İslami Hukuk Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Taysar El Tamimi açlık grevi bir cihat şeklidir. Grevde ölenler şehit sayılır dedi. Türk Diyanet İşleri Başkanlığı ise günah sayıp zorla müdahaleye onay verirdi. Hadi bakalım kolaysa çıkın işin içinden. Ada cezaevleri. Bir hayli geriye dönelim. İktidarlar zararlı yaftasını yapıştırdıkları insanları hapsetmek için farklı tarihlerde farklı fikirler geliştirdiler. Kendilerince kirli, sefil, serseri ve benzeri olanları yine kendilerince suçsuz ve masum kalanlardan uzak tutmak gayetiyle üst üste trajik buluşlar icat ettiler. Kaçılması olanaksız cezaevini kurabilmek saplantısı kale hapishanelerinden sonra firar etmenin hemen hemen imkansız olduğu ada zindanlarını doğurdu. Hollywood'un ünlü Alcatraz kuşçusu ve Alcatraz'dan kaçış filmlerini çektiği artık turistik gezi alanına dönüşen ABD'deki Alcatraz hapishanesi ada cezaevlerinin en bilinenlerindendir. Hazar Denizi'nde bulunan Nargin, Yılan veya Cehennem Adası, Makarios ve İran Şahı Rıza Pehlevi'nin sürdürdüğü Seyheles, Seyşel, Adası, Sardunya Adası yakınlarındaki Asinara, Akdeniz'de Malta, Ohotsk Denizi'nde yer alan Sahalin, Gulag Takım Adaları, Kuzey Buz Denizi'ndeki Sulawesi, Çin Hindi kıyılarındaki Malaya Adası yıllar yılı mahkumları ağırladı. Dumas'ın ünlü eseri Monte Cristo Kontu'nda geçen meşhur If Şatosu'nda Fransa'nın ünlü ada cezaevi Salut'ta, Venezuela'nın El Dorado adasında, Napolyon'un sürüldüğü Elbe adasında nice tutsak yaşamlar soldu. İngilizler ve Ruslar tarafından kullanılan ada hapishaneleri ise esirlerin sürgün yeriydi. Yüzen cezaevleri haline getirilen gemiler ise 18 ve 19. yüzyıl arasında tam 80 yıl kullanıldı. Bugün tatil yapabilmek için, sıçıp eğlenebilmek için küçük çapta servetler ödenen adalarda eskiden kahır ve hasretlik çekilirdi. Bu cezaevlerinde adları dahi hatırlanmayan yüzlerce, binlerce ağır suçlu ve savaş esiri köle gibi çalıştırıldı. Pek çoğu işkenceden, bakımsızlıktan, hastalıktan öldüler. Osmanlı döneminde Kıbrıs, Cumhuriyet'in ardından ise Yassıada ve İmralı Adası cezaevleri ve mahkeme olarak kullanıldı, kullanılıyor. Hayalet cezaevleri. Yetmedi, son yıllarda kendi yanında olmayan her şeye savaş açan ve vahşette sınır tanımayan ABD yönetimi hayalet cezaevi diye bir şey icat etti. 500 esiriyle Guantanamo'nun başı çektiği bu yeni yetme cezaevlerinin sayısının 14 olduğu ve tüm dünyaya yayılmaya başladığı notlar arasında düşülüyordu. Küba'daki Guantanamo üstünde sorgulama yürüten görevlilerin önemli bir Suudi tutsağı konuşturmak için kendisine eşcinsel muamelesi yaptıkları ortaya çıkıyordu. Görevliler Suudi esire sütyen taktırmış ve bir erkekle dans etmeye zorlamıştı. Merkezi New York'ta bulunan insan hakları örgütü Human Rights First daha da ileri giderek gizli cezaevlerinin Afganistan, Irak, Pakistan, Ürdün ülkeleri dışında Hint Okyanusu'ndaki Amerikan üssü Diego Garcia ile Amerikan savaş gemilerinde yer aldığını açıkladı. Sonra CIA'nin paravan şirketinin sahip olduğu uçaklar mal kaçırırcasına insan kaçırdılar, muhaliflerini ya hapsedip ya da yok etmek için. New York Times gazetesi 26 CIA uçağının 2001 Eylül ayından bu yana Avrupa ülkelerine 307 uçuş yaptığını yazmıştı. Sinema oyuncusu Gerard Depardieu, şarkıcı Manu Chao, Nobel ödüllü yazarlar Harold Pinter ve Dario Fo'nun da aralarında bulunduğu 400'e aşkın tanınmış sanatçı İngiliz Guardian gazetesinde ortak bir mektup yayınladı. Mektupta Washington'dan Guantanamo başta olmak üzere sistemli insan hakları ihlallerinin sürdüğü tüm tutuklama merkezlerinin kapatması istendi. Avrupa Birliği ülkeleri Guantanamo'da işkence gören kendi vatandaşlarının ifadelerini bile görmezden geldi. Bazıları şüpheleri tutuklama merkezlerini taşıyan CIA uçaklarının kendi hava sahasından geçmesine izin verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ya da yerini alacak konsey bu iki yüzlüğe son vermeli ve başta Guantanamo olmak üzere ABD'nin kurduğu tüm tutuklama merkezlerinin kapatılmasını talep etmeli. 500'e yakın esir yasa dışı bir şekilde hala Guantanamo üstünde tutuluyor. Egemen güçler kanunsuzluğun ve şiddetin tarihini yazmayı sürdürüyor. Örneğin ölüm mangaları. Afganistan'daki Kale-i Cengi'de tutulan 600 Taliban ayaklanınca savaş uçaklarından üzerlerine bomba yağdırdılar ve ağır silahlarla taradılar. Acımak yoktu. Hemen hemen hepsini gözlerini bile kırpmadan öldürdüler. İsrailler ise Filistin topraklarındaki Eriha cezaevine tanklar, füze atan helikopterler ve dozerlerle kanlı bir operasyon düzenledi. Ebu Garip hala kanayan bir yanıdır. Bir tutsağın boynuna geçtiğiniz zincirin öteki ucu kendi boynunuza takılıverir. Emerson. Engizisyon işkencesi papalığın izniyle başladı. İşkence aygıtı yüzlerce yıl süreyle kasıp kavurdu, ne çok can aldı. Günü geldi, emri verenleri dahi korku saldı. Canavar haddini aşmıştı. Dur demenin zamanı ise çoktan gelmişti. Ve bu nedenle tam 200 sene önce işkencenin yasaklanması için tüm Avrupa ayağa kalkar. Herkes el ele verir, bu illetten kurtulma mücadelesine soyunulur. Yoksa insanlık suçu ağır ağır ortadan kaybolmakta mıdır? Hatta Victor Hugo 1874 yılında büyük bir iyimserlikle işkence yeryüzünden kalktı diye konuşur. Nereden bilsin adam bazılarının sadece ortaçağ karanlığıyla beslenip güçlenebildiğini ve bu sayede tekerini döndürüp çarkını çevirebildiğini. Ve Ebu Garip cezaevi. İşkenceli ölümlerin adını soysuz bir şekilde eğlence koyan işgalci zihniyetin kahpe ve fütursuz eseri. Ebu Garip cezaevinde bir tek işgal askerleri işkence yapmadı. Mazlumların rehberinde adı uğursuza çıkan gizli şebeke CIA'nın ajanları ile görevlileri, insan sağlığını korumak olan doktorlar da onlara katıldı. Hayalet tutukluları Kızıl Haç'tan bile saklayan cezaevinin eski komutanı İsraillerin de sorgulamada bulunduğunu iddia ediyordu. Onlar gururu incinen, onuru zedelenen bir halktan özür dileyeceklerini 3-5 emir kulu askere ceza verip hadiseyi de münferit hale getirip sırılmaya çalışacaklardı. Ve sonuçta Amerikan ordusu hem işkence emrini verir hem de trajikomik bir şekilde kendi askerlerinin yaptığı işkencelerle ilgili bir rapor hazırlar. Ebu Garip cezaevinde 11 yaşında tutsaklar bulunur. Çocuklar esir edilir. Ancak unutulmamalı, hiçbir sır sonsuza dek saçlıklı kalmaz. İçeride bir ulus aşağılanmakta, insanlığın kanını donduran soysuzlar yaralara tuz basmaktadır. Iraklı kadın esir, Nur, dışarıya şu mektubu ulaştırmayı başarır. Ben Nur, size Ebu Garip hapishanesinden yazıyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yazarken kalem duruyor, ifade etmekte zorlanıyorum. Yemek yerken size açlığın ne olduğunu anlatabilir miyim? Siz uyurken uykusuzluğun ne demek olduğunu ya da siz giyinikken çıplaklığı anlatabilir miyim? ne zaman üzerinde benim insanlarımın bulunduğu inşaat malzemeleri taşıyan kamyonlarınızın geçtiğini görsem, benim insanlarım ve kardeşlerim kız kardeşlerini dolarla sattı diyorum. Ne zaman onurlu insanları düşünsem durumum için ağlıyorum. Burada neler yaşadığımızı size anlatabilir miyim? Sadece onurumuzu, yeminimizi korumak için işkence ve şiddete maruz kalıyoruz. Dini liderlerimiz nerede? Bu mesaj Allah'ın adaletine inanan dini liderlerin eline geçerse kürsülerinden bunu herkese okusunlar. İçki içip bize hayvanlar gibi tecavüz ederlerken büyük ıstırap çekiyoruz. Her gün yeniden ölüyoruz. Tecavüze uğruyor, işkence görüyoruz. Giysilerimiz paramparça, karnımız aç. Bizi kurtarmaya kim gelecek? Size veda etmeden önce Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Karnımızda orospu çocuklarının biçlerini taşıyoruz. Onurlu insanlar, eğer silahınız varsa bizi hapishanedekilerle birlikte öldürün. Lütfen bunu yapın, lütfen. Ebu Garip zindanında yaşanan dram artık çığlık olmuş, dışarı sesini duyurmuştur. Direnişçi Fatma da yazar mektubunu. Ey Allah yolunu cihat eden kardeşlerim, size neler anlatsam, karınlarımızın, domuzların ve maymunların pişleriyle dolu olduğunu mu? Yoksa onların vücutlarımızı kirlettiğini, yüzlerimize tükürdüklerini ve göğüslerimizdeki Kur'an'ı paramparça ettiklerini mi anlatayım? Allah'a ekber, içinde bulunduğumuz durumu düşünebiliyor musunuz? Hakikaten bize hala neler yapıldığını bilmiyor musunuz? Biz kız kardeşlerinizin ve yarın Yüce Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksiniz. Bu zindanda hiçbir gece geçmiyor ki bu domuz ve maymunlar sürüsünün azgın şehvetleri vücudumuzu yıpratmasın. Bekaretimizi bozdular. Allah'tan korkun ve bizi bu canilerle birlikte öldürün. Onlarla birlikte duvarları üzerimize yıkın. Allah'ın arşı altında bizden faydalanmalarına ve tecavüz etmelerine imkan tanımayın. Bize yapılanlardan dolayı Allah'tan korkun. Bırakın dışarıda onların tankları ve uçaklarıyla uğraşmayı. Ebu Garip zindanlarında zulme maruz kalan bizlere yönelin. Ben din kardeşiniz Fatıma. Bir günde 9 kez bana tecavüz ettiler. Bu zilleti tahayyül edebiliyor musunuz? Düşünün, gözlerinizin önünde kız kardeşinize tecavüz ediliyor. Niçin benim de sizin kız kardeşiniz olduğumu tasavvur etmiyorsunuz? Benimle birlikte bu kara zindanda evlenmemiş 13 kız kardeşiniz daha bulunuyor. Hepimize bu kahve duvarları arasında tecavüz ediliyor. Hala çığlıklarımızı işitmiyor musunuz? Namaz kılmamız engellendi, elbiselerimiz çıkarıldı, giyinmemize müsaade edilmiyor. Buradaki kız kardeşlerinizden biri size bu mektubu yazdığım günün birkaç gün öncesinde intihar etti. Bu kız kardeşiniz vahşi bir şekilde tecavüze uğradıktan sonra dövüldü. Alçaklar bacınızın göğsüne ve baldırlarını vurdular. Daha sonra inanılması güç bir işkenceden geçirdiler. Buna tahammül edemeyen bacınız başını zindanın duvarlarına vura vura öldü. İslam'da intiharın haram olmasına rağmen kardeşimiz intihara başvurdu. Ben onu mazur görüyorum. Allah'tan onun için mağfiret diliyorum. Çünkü o bağışlayandır ve çok merhametlidir. Kardeşlerim, Allah rızası için nidamıza karşılık verin ve bizi onlarla birlikte öldürün. Umulur ki huzura ereriz. Aylar geçer, koşullara dayanamayan esirler Ebu Garip cezaevine isyan çıkarır. Düşman ayaklanmayı ağır silahlarla bastırır. 2 tutsak ölür, onlarcası yaralanır. 40 kadar Iraklı direnişçi çağrıya almıştır. 3 Nisan 2005 günü roket atarlar ile saldırı düzenlerler Ebu Garip cezaevine. Bomba yüklü 2 aracı da havaya uçurdular. Yaklaşık 1 saat süren çatışmada 12 tutuklu ve 44 ABD askeri yaralandı. Ve Fatıma çıkar bir gün içeriden. Bir daha çuval geçirilmesin diye kimsenin başına hemen silaha sarılır. Gerekirse ölecek, öldürecektir. İşgal güçlerine yönelik bir saldırıya o da katılır. Yanında 4 direnişçi, yaşamları sonlanır. Ama o mutludur. Beklediği huzura artık kavuşmuştur. Çünkü şehit düşmüştür. Ülkedeki işbirlikçiler de işgalci efendilerini aratmaz. Iraklı yetkililerin bilgisi dahilinde rahat rahat işkence yapabilmek için gizli gözaltı merkezleri ağı kurulur. Yakma, boğma, diz kapaklarını matkapla delme, döverek felç etme, kol ve bacak kırma kısa sürede sıradan uygulamalar haline getirilir. Bir Iraklı diğer Iraklıyı aslan kafeslerine atar. Ümmü Kasr yakınlarında ise en büyük toplama kampı açılır. Kamp Bukka adındaki bu insanlık dışı merkezde 6049 savaş esiri tutulur. 2005 yılının ilk ayında tutsaklar isyan çıkarırlar. İşgal ordusu ayaklanmayı kanla bastırır, 4 Iraklı canından olur.